Tekrar.
Dolayısıyla adımız da
yemek olduğu yere, için. Yere, güzel yemek.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 27 Nisan 2021 günlerden salı. Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca yaklaşık bir saat boyunca yayında olacağız. Bize ulaşmak isterseniz hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ramazan-ı Şerif'in 15. günündeyiz. Bu mübarek ayı da yarılamış olduk. Hayatın Sesleri'nde bugün Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın yayınımızda olacak. Kendisiyle Yahya Kemal Beyatlı'nın Atik Valide'den inen sokakta şiiri, İstanbul'un tarihi sokaklarında yaşayan Ramazan ruhu ve gurbette geçirilen Ramazanların burukluğu üzerine sohbet edeceğiz. Ve yayınımıza Göç Yolları 60. yıl özel köşemizle devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver bizlerle birlikte olacak. Bu hafta Almanya'daki iş insanları derneklerinin önemini ve Türkiye ile ticarete, Türk ekonomisine katkılarını konuşacağız. Hayatın Sesleri başladı.
Alıp
Nerede o eski Ramazanlar?
İftardan önce gittim Atik Valide semtine. Kaç defa geçtiğim bu sokaklar bugün yine sessizdiler. Fakat Ramazan maneviyeti bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti. Semtin oruçlu halkı süzülmüş benizliler. Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer. Bakkalda beklesen fıkara kızcağızları az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı. Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün. Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün. Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri. Ya Rab, nasıl ferahlı bu alem, nasıl temiz. Tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz. Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı. Hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı. Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime. Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime. Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür. Madem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür, çok şükür. Efendim bu şiir Yahya Kemal Beyatlı'ya ait. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yahya Kemal, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri. Evet, bugün programda bu şiiri de konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın şu anda telefon attığımızda. Sayın Aydın, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Mustafa Bey. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, mağfireti, inayeti üzerimize ve bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun.
Amin.
Evvel rahmet olan günleri geride bıraktık. Tam orta güne geldik.
Evet.
Ramazan-ı Şerif'i.
Yarıladık.
Yarıladık ve bu günler mağfiret günleri. Hatta bizim kültürümüzde, edebiyatımızda 15'inden sonra her gün elveda ya şehri Ramazan diye söylenir. İlahiler teravihlerdeki selatü selamlardan sonra bu elveda şehri Ramazan ilahisi teganni ile söylenir. Hatta mahyalarımıza bile elveda ya şehri Ramazan, hoş geldin ya şehri Ramazan'ın yerine elveda ya şehri Ramazan mahyaları asılır.
Evet.
Onun için Ramazan çok güzel bir misafir. Misafirlerin en üstünü, onu misafir etmeye insanın değil mi en sevdiği kişi geldiği zaman en güzel odasının en üst tarafına misafiri davet eder. Ramazan da ayların sultanı. Canlar cananını buldu, aylar sultanını buldu. Biz bu aylarda sultanımızı bulduk. Canımız da canların en önde gelen canı ve gönül sevgi pınarının kaynağı, sevgililerin sevgilisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, nebevi yoluna daha da çok yaklaştığımız anların içerisindeyiz.
Evet. Sayın Hocam, Ramazan bir arınma ayı, maddi ve manevi kirlerden, günahlardan arınma. Şimdi yakın zamanda da 17 günlük tam kapanmaya geçiyoruz bu koronavirüsten,
evet.
Bu beladan kurtulmak için. İnşallah tüm İslam alemine, tüm insanlığa hayırlara vesile olur.
İnşallah.
Hocam az önce Yahya Kemal Beyatlı'dan bir şiir seslendirdik. Atik Valide'den,
evet.
İnen Sokak'ta. Siz,
evet.
De dinlediniz. Bu şiiri nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Yahya Kemal Beyatlı bu şiiri İstanbul'da yazıyor. Atik Valide semti İstanbul'umuzun Anadolu yakasındaki en önemli semtlerden biri. Hatta Atik Valide Sultan Cami diye de bir camimiz var. Yahya Kemal muhtemeldir ki bir ikindi namazından sonra yolu Atik Valide semtine düşer. İkindi ile akşam arasıdır. Akşam ezanı Muhammediye okunması ve top atılmasıyla zaten günü bitirir. O andaki, o ikindi ile akşam vakti arasındaki oradaki insanları, şehri, beldeyi, semti ne yapar? Adeta tasvir eder. Sanatlarla, bütün edebi sanatların en fevkinde, en güzelindeki kelimelerini kullanır Yahya Kemal Beyatlı. Bura hakikaten çok önemlidir. Yahya Kemal, siz de demin okudunuz. Biz de şerh edelim şiiri. İftardan önce diyor, gittim Atik Valide semtine. Kaç defa geçtiğim bu sokaklar bugün yine sessizdiler. Bakın, demek ki sırf insan değil, Mustafa Bey, şehir de oruç tutar. Beldeler de oruç tutar, dağlar da oruç tutar, taşlar da oruç tutar, Yahya Kemal'in biraz sonra işaret edeceğimiz gibi terpiçten evler de oruç tutar. Diyor ki sessizdirler bu sokaklar. Eskiden sokaklarda sesler vardı. Çocukların sesleri vardı. Bülbüllerin şakıması vardı. Adeta o sesler susmuş. Fakat diyor Ramazan maneviyatı var. Ve bu Ramazan maneviyatından ötürü de bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti. Bir sükunet var, bir sessizlik var ama çok tatlı bir sükunet var. Öyle acı sükunet değil. Yani bir kişinin yakını vefat ettiği zaman ateş güçlüğü yeri yakar muhakkak. Orada bir sükunet vardır. Fakat o sükunet acı bir sükunettir. Fakat bu iftarı beklemenin sükunetidir. Onun için bu sükunet tatlı bir sükunettir. Hazreti Peygamber Efendimiz buyurmuyor mu ki insanın iki sevincinin üzerine bir sevinç yoktur. Biri iftara kavuştuğu vakittir, andır. Biri de cennete kavuştuğu andır. Muhakkak ki oruçlarını tutan, Allah için iftarlarını edenler cennette de Reyyan kapısından girecekler. İşte Yahya Kemal tatlı intizara, tatlı sükunete benzetiyor ve devam ediyor. Diyor ki kentin oruçlu halkı süzülmüş benizle. Adeta insanların benizleri süzülmüş, solgunlaşmış. Çünkü gece sahurdan beri yemeden içmeden kesilmiş. Sabahtan bu vakte kadar çalışmış insanlar adeta fellerinden düşmüşler. Sessizce bir sessizlik var, bir sükunet var. Coşkuyla dönmüyorlar. Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer. Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları az çok yakında sezdiriyor toplayıkları. Anadolu'muzun her bir tarafında burada Yahya Kemal fıkara fakir olarak nitelendirmiş ama zengin de olsa, fakir de olsa, yetim de olsa, ana babası var da olsa iftara yakın o muhitin, o beldenin çocukları, kızlar da olsun, erkekler de olsun, çocuklar iftara yakın o bakkalları, bugünün ifadesiyle marketlerin etrafını sararlar. Çünkü orada büyükler, ebeveynler alışverişlerini yaptıktan sonra o çocuklara dağıtmak üzere iftariyelik verirler. Hatta bizim geleneğimizde büyüklerimizin ceplerinde, yeleklerinin ceplerinde, ceketlerinin ceplerinde her zaman, sırf Ramazan ayında değil, diğer sair aylarda da çocuklara vermek üzere çikolatalar ve şekerler bulunur. Böyle medeniyet, vakıf medeniyetinin üzerine kurulmuş bir necip millet olduğumuz için. Çünkü bizim kültürümüzde, dinimizde veren el, alan elden her an, her daim üstündür. Ve devam ediyor, diyor ki, bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları az çok yakında sezdiriyor top ve iftarı. Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün. Herkes evine çekildi. İftara hazırlandı ve iftarı bekliyor. Dualarla Rabbimize dua ediyorlar. Çünkü o anda yapılan dua reddolunmuyor. Herkes elini açmış Rabbine, gönülden bağını kurmuş. Ve ne diyorlar? Allahümme inne es'elükel huda ve tuga vel afafe vel gina. Allah'ım, peygamberimizin duasıdır bu. Bize hidayet ver. Bize takva ver. Bize iffet, edep, ar ver. Bize gına, yani gönül zenginliği ver. Bu dualarla bekliyorlar. Ve diyor bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün. Akşam vaktiyle gün biter. Akşam namazı vaktiyle bir gün biter, diğer bir gün başlar. İslami literatürde, İslami takvimde böyledir. Akşam namazı vakti girdiği zaman bir gün biter ve diğer gün başlar. İşte Yahya Kemal da buraya işaret ediyor. Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün. Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri. Yani o andan itibaren bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri. Adeta o kerpiçten evlerin içindeki insanlar nasıl neşeli, nasıl sevinçli, o iftarı yapmanın sevinciyle, coşkusuyla doluysa kerpiçten evlere de adeta bir nur indi. Hakikaten bazen işten gecikirken hani vesaire Ramazan-ı Şerif'te akşam ezanı okunmuş eve giriyorsunuz veya 3-5 dakika sonra o sokakların arasında yürürken gökyüzünden yeryüzüne bir saflığın, bir sükunetin, bir rahmetin indiğini adeta görüyorsunuz, müşahede ediyorsunuz. Bunu herkes müşahede ediyor. Çünkü latif melekler gökyüzünden yeryüzüne o anda felç felç iniyorlar. Bu ne güzellik. Yahya Kemal o güzelliği görüyor. Ve diyor nasıl ferahlı bu alem, nasıl tertemiz. Adeta alem tertemiz oldu. insanlar temizlendi, hava ferahlandı, ben tertemiz oldum ve alemin temizliği benim gönlümün her bir tarafına sindi. Ve devam ediyor, diyor ki burada tasvir birinci bölümde. İkinci bölüme gelince Yahya Kemal şiirinde Mustafa Bey kendini tarif ediyor. Diyor ki tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz. Yurdum bu iftarından uzak kalmanın gamı, hassiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı. Yahya Kemal burada oruç tutamamıştır o gün. Ve oruç tutamadığından dolayı kendisini neşesiz hissetmektedir. Yurdum bu iftarında herkes orucunu tutmuş, herkes orucunu açarken ben orucumu tutamadım ve bir gam, keder, kasvet içerisine girdim, bulundum. Hassiz yaşattı ruhuma, ruhumda sanki gurbet akşamını yaşadım. Düşünsenize, evet, bir topluluk oruç tutuyor Ramazan ayında, siz o topluluktan ayrılmışsınız. Hakikaten gurbet akşamından daha zul bir akşam yaşarsınız. Yahya Kemal burada kendini bir gurbetteki akşamı yaşadığını tasvir ediyor. Öyle bir tefekkür ve o tefekkürünün sonucunda böyle bir şiir oluşuyor tefekküründe. Ve devam ediyor, diyor ki az çok ferahladım ve dedim kendi kendime, onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür. Madem ki böyle duygularım kaldı çok şükür. Ferahladım biraz. Niye ferahladım? Tamam, onlardan ayrıldım. Ben orucumu tutmadım. Burada da itiraf ediyorum orucumu tutmadığımı. Bu benim için üzüntü. Ama iyi ki oruç tutmadığım için üzüldüğümden dolayı da ferahladım, seviniyorum. Çünkü bu duyguya sahip olduğum için seviniyorum. Oruç tutmadığımdan dolayı üzüldüğüm için seviniyorum. Bugünkü dünyamızda da, medeniyetimizde de muhakkak oruç tutmayanlar olabilir. Hastalıklarından dolayı tutmayanlar olabilir. Keyiflerinden dolayı tutmayanlar olabilir. Ama bu şiirden hareketle acizane kıymetli dinleyicilerimize şu tavsiyeleri de bulunmak istiyorum. Oruç Ramazan ayında dışarıda insanların görebildiği bir ortamda açıkar bir şekilde yeme ve içme olmasın. İnsanlar, bazı insanlar var maalesef sigara içiyor, adeta yüzünüze yüklüyor. Bu bir Ramazan ayı. Batı dünyasında bile, başka dünyanın çeşitli yerlerinde, Müslüman olmayan beldelerinde bile Ramazan ayı geldiğinde Müslümanların oturduğu mahallelerde Müslümanlar oruç tutuyor diye onlara saygı ifadesiyle, saygı duydukları için dışarıda aşikar bir şekilde yiyen içen görülmemekte. Onun için bizlerin de eğer bu eksikleri varsa bu eksiklikleri tamamlayalım. Edebi eserlerden maksat, şiirden maksat, hikayeden maksat, romandan maksat, deyimden maksat, atasözünden, özdeyişten maksat, insanları neye sevk etmek? İyiliğe sevk etmek. İnsanlığın kurallığını, hoşgörüyü, nezaketi, edebi, letafeti, estetiği hakim kılmak. Onun için bizim medeniyetimiz de tarihten itibaren merhamet, rahmet medeniyet olduğu için, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini devamlı celp ettiğimiz için, aman merhametten, insanları hor görmekten her daim kaçınalım ve bunu da hem sözlerimizle hem halimizle, tavrımızla da ifade edelim. Bizim kültürümüz ve medeniyetimiz budur. Yahya Kemal de bu kültürün, bu medeniyetin, bu sembolün en büyük şairidir. Bugün eğer Ahmet Yesevi Hazretleri Anadolu'nun her bir tarafında anılıyorsa, bu Yahya Kemal Beyatlı'nın sayesindedir. Mustafa Bey,
evet.
Mehmet Fuat Köprülü, ordinarius profesör doktor Mehmet Fuat Köprülü, batıdan alimleri, mütefekkilleri araştırmaya başlamış. Ama Yahya Kemal'le karşı karşıya gelmişler. Yahya Kemal Fuat Köprülü'ye demiş ki, Fuat Bey, sana öyle birini diyeceğim ki onu araştır. Bizim ruhumuzun, maneviyatımızın piri odur. Anadolu'yu Anadolu yapan, Balkanları Balkanları yapan odur. Hacı Ahmet Yesevi'yi araştır. Böyle bir pir var Türkistan'da. Fuat Köprülü, Yahya Kemal'in bu ricası üzerine Ahmet Yesevi Hazretleri'ni araştırmış ve Türk Edebiyatı'nda yazılı olarak Ahmet Yesevi'den ilk bahseden Profesör Doktor Mehmet Fuat Köprülü'dür. Türk Edebiyatı'ndaki İç Bu Tasavvuflar adlı kitabında hem Yesevi Hazretlerinden hem de Yunus Emre'den bahseder. Onun için bizim Türk İslam medeniyetinin cihan şumul olmasında muhakkak ki Yahya Kemal'in çok büyük rolü vardır. Bu vesileyle, bu şiir vesilesiyle Yahya Kemal Bey Atlı'yı rahmetle anıyoruz. Hatta evet, sormuşlar Yahya Kemal'e o dönemde Batı'da. Yahya Kemal Bey Atlı Paris'te büyükelçiliğimizi yapmış, Türkiye büyükelçiliğini yapmış. Türkiye'nin nüfusunu sormuşlar. O gün nüfusumuz 20 milyonsa Yahya Kemal Bey Atlı 50 milyon olarak söylemiş. Niye 50 milyon söylüyorsunuz? Yahya Kemal Bey sizin nüfusunuz 20 milyon değil mi diye sorunca Yahya Kemal onlara bu soruyu sual eden, soruyu soranlara tarihi bir cevap vermiş. Demiş ki biz yakınlarımızla, türbelerimizle, manevi mihmandarlarımızla, şehitlerimizle yaşarız. Onun için onlarla yaşadığımız için bizim nüfusumuz 50 milyondur. Bu çok önemli ya, bir ifadedir. Evet. Bu bizim milletimizin ne kadar necip ve diri bir millet olduğunu gösterir. Çünkü biz aşığız, biz ölmeyiz. Biz ölsek de toprak olmayız. Bize leylü nehar derler. Bizim ölülerimiz bile toprak olmuyor. Adeta şehadet şehadet ruhuyla ruhunu şehit olarak teslim ettiği için onlar da diridirler, canlıdırlar ve bizlerle birlikte ne yapmaktadırlar? Nüfusa dahil olmaktadırlar. Yahya Kemal bunu ifade etmekte.
Evet, Oğuzhan Hocam, şimdi şiir kadim bir iletişim aracı ve pek çok şair, düşünür, alim, sanatçı duygu ve düşüncelerini şiir yoluyla ifade etmişler. Yahya Kemal de öyle. İçinde yaşadığı toplumun değerlerinden uzaklaşmasını görmesi kendisinde büyük bir sıkıntı yaratıyor, yaşatıyor.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir şiiri kaleme almış.
Evet, öyle bir önemli bir şair ki mesela hemen hafızama onun Ezan-ı Muhammed'i şiiri aklıma geldi, bir başka şiiri. Mesela öyle anlatıyor ki ezanı, ben Türk edebiyatında, Arap edebiyatında, İran edebiyatında bugüne kadar Ezan-ı Muhammediye'yi bu şekilde güzel anlatan bir başka şaire ve şiire rastlamadım. Diyor ki, emri bülentsin ey Ezan-ı Muhammedi, kafi değil sadana cihan-ı Muhammedi, gök nura garg olur nice yüz bin minarelerden, şahbal açınca ruhu revan-ı Muhammedi, ervah cümleten görür o Allahu Ekber'i, akseyledikçe arça lisan-ı Muhammedi, Sultan Selim-i evveli rahmetme-i beceli, fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammedi, Üsküp'te kabri medare olsun bu nevi gazel, bir tuhve-i beyan-ı Muhammedi. Yani diyor ki ey ezan, sen emirlerin en büyüğüsün, senin sesine hiçbir ses kafi gelemez, her ezanı Muhammediye okunduğu zaman peygamberimizin ruhaniyetinin gölgeliği bütün gökyüzünü kaplar. Görüyor musunuz şiirin derinliğini, şiirin gücünü, şiirin ahengini ve Yahya Kemal Beyatlı'nın bakış açısını? Ve devam ediyor. Diyor ki keşke Sultan Selim Han da biraz daha fazla yaşasaydı da ezanı Muhammediye'nin sesini her bir tarafa yaysaydı. Osmanlı padişahlarından en az padişahlık yapan, ömrü vefa etmiyor 8 yıl ama en çok fetihler onun zamanında oluyor. Ondan dolayı ki Osmanlı'nın fetih anlayışından biri de fethettiği yerde ezan-ı Muhammediye'nin okunması. Ve kainatta, Yahya Kemal bunu ifade ediyor, kainatta ezansız an yok. Kainatın her anında ezan okunuyor ve o ezanla birlikte Efendimiz anılıyor. Düşünsenize şimdi iftar zamanı başlıyor işte Anadolu'muzdan. Iğdır, Kars, Ardahan, oradan geliyor Erzurum'a, Erzurum'dan geliyor Sivas'a, Kırıkkale'ye, Ankara'ya, Ankara'dan Bolu'ya, Sakarya'ya, Kocaeli'ye, İstanbul'a, Edirne'ye, Kırklareli'ne, oradan Üsküp'e, Gostivar'a, Bosna'ya, bütün Balkan hududuna, oradan Avrupa'ya, oradan Amerika'ya, dönüyor kıtaya, Avustralya'ya. Bütün 24 saat boyunca Ezan-ı Muhammediye okunuyor. Ve bu ezan Müslümanların birliğinin sembolü. Nasıl kıble bilincimiz varsa ezan da bir bilinçtir. Ramazan da bir bilinçtir. Bayram da bir bilinçtir. Bunlar Müslümanları birbirine bağlayan en önemli değerler manzumesidir. Ve o ezanla birlikte Cenab-ı Hak eşhedü en la ilahe illallah, benden başka ilah yoktur. Sonra da kim anılıyor? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah'ın Habibi, sevgilisi Muhammed Aleyhisselam anılıyor. Allah'ın Resulüdür, sevgilisidir. Çünkü Habibi Edebi Kibriye Efendimiz'i ne yapmışlardı? Müşrikler soyu yok diye ona Ebter demişlerdi. Soyu kesilmiş. Ama İnşirah suresinde Cenab-ı Hak ve refane leke zikret. Ey Habibim, ben şanını ve ününü yüceltmedim mi? Öyle bir şan, öyle bir ün yüceltmiş ki Peygamberimizin adı anılmadan, şanı anılmadan, mahlasları, isimleri anılmadan dünyanın hiçbir bölgesinde, bir coğrafyasında her an Cenab-ı Hak'la birlikte onun adı da anılıyor. Ezan da bunun en güzel vesikası. Ve Yahya Kemal şiirinin son mısralarında da diyor ki, Üsküp'te kabri medare olsun bu nevi gazel, bir tuhve-i bedi-i beyan-ı Muhammed'i Üsküp'te yatan benim anneme bu ezan-ı Muhammediye şiiri hediye olsun. Üsküp'ü Ankara'dan farklı düşünemezsiniz Mustafa Bey. Gostivar'ı Erzurum'dan farklı düşünemezsiniz. Priştine'yi, Prizren'i Kayseri'den ayrı düşünemezsiniz.
Manevi bağlarımız var. Karayova'yı
Antalya'dan ayrı düşünemezsiniz. Bunlar hep birdir, bir bütündür. Bir evladı Fatihan topraklarımızdır. Gönülleri bizimle atar ve bütün Balkanlarda yaşayan, Türkistan'da yaşayan ata yurdumuzda, Avrupa'da yaşayan Türkler, Batı Avrupa toplumunun siyasi kıblesi Ankara'dır, Anadolu'dur. Her daim kulakları, gözleri bizim Türkiye'mizdendir. Türkiye'mizdedir. Televizyonları ilk açtıkları zaman, radyoları ilk açtıkları zaman Türkiye'nin televizyonlarını ve Türkiye'nin radyolarını dinlerler. Çünkü bu coğrafyanın başı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Rabbimize hamdolsun. Müslüman Türkler medeniyetlerini Buhara'yı içerikler doğurdular. Oradan alperenler ve vasıtasıyla Anadolu'ya getirdiler. Özellikle Bursa'dan maksat bütün Anadolu 3B kavramı var. Oradan da Balkanlara taşıdılar. Bu medeniyetimizin gerget işlenmesinde Yahya Kemal gibi, Fuat Köprülü gibi, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi, Yunus Emre gibi birçok şairin ve mütefekkirin rolleri büyük. Muhakkak ki milletler büyük oğullarıyla nefes alırlar. Bunlar bizim büyük oğullarımızdır. Mehmet Akif bizim büyük oğlumuzdur. İnsanlar büyük oğullarıyla nefes aldıklarına göre medeniyetlerini de büyük oğullarıyla kurarlar. Ondan dolayıdır ki bu Ramazan ayında siz demin bahsettiniz işte Perşembeden itibaren bir kapanmaya giriyoruz. Bu tam kapanma dönemini bir fırsata çevirelim değil mi? Edebi metinlerimizden, şiirlerimizden yavrularımıza, çocuklarımıza ne yapalım? Bunları anlatalım, ezberlettirelim.
Evet,
adeta evlerimizi bir ilim meclisine çevirelim.
Evet Oğuzhan Hocam, son dakikalarımızın içerisindeyiz.
Evet.
Bütün dünya buruk bir Ramazan yaşıyor, İslam alemi. Türkiye'de bunu daha yakından hissediyoruz. Çünkü geçmiş yıllarda iftar sofralarında buluşurduk sevdiklerimizle. Davetlere giderdik, bizim evlerimize gelirlerdi. İç içeydik. Şimdi onu hasretle özlüyoruz. Acaba biz bu Ramazan'da ne yapabiliriz? Yani bu burukluğu bir nebze de olsa gidermek için çevremizde bulunan garibanlar vardır, işi gücü olmayanlar vardır. Onlara neler yapabiliriz bu burukluğu biraz giderebilmek için?
Şimdi Mustafa Bey, sizin açınızdan o madalyanın o tarafından bir burukluk olabilir. Ama Ramazan ayı hiçbir zaman buruk ay değildir aslında. Hatta benim kanaatime göre kişiye iki vakit diliminde veya bir mekanda bir zamanda nasılsın diye sorulmaz. Biri hacda nasılsın diye sorulmaz. Biri de Ramazan ayında nasılsın diye sorulmaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rahmeti mağfireti gökyüzünden yeryüzüne sağanak sağanak yağıyor.
Evet.
Belki burukluk şundan dolayı dediniz. Belki dışarıda akrabalarımızla, eşrafla, komşularımızla iftar yapamayabiliyoruz ama ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla birlikte aynı sofraya oturuyoruz. Onlarla iftar ediyoruz. Belki yatsı namazlarımızı elhamdülillah camilerde cemaatle kılıyoruz ama teravih namazlarımızı çocuklarımızla kılarak evdeki iman, İslam bilincini ortaya çıkartıyoruz, daha da pekiştiriyoruz. Bu vesileyle bu iftar evimize davet etmek, evimize davet etmek üzere garibi, gurabayı, fakiri, fukarayı evvelden yapabiliyorduk. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi, üzerine dikkat buyurduğunuz gibi, bugünlerde de bizler yardım paketlerimizle, maddi, nakdi imkanlarımızla, yardımlarımızla, en önce akrabalarımızla başlayarak, fakiri, fukarayı, garibin, gurabanın evine bir şeyler göndererek, onları evimize iftar etmiş gibi oluruz Allah'ın izniyle.
İnşallah.
İnşallah bugünler de coşkulu günler. Allah gördüğümüzden geri koymasın. Çünkü amin. Ramazan bir coşkunun adıdır. Ramazan bir bereketin adıdır. Öyle bir berekettir ki bakın Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var, buyuruyor ki kim Ramazan ayında bir umre yaparsa benimle bir hac yapmış gibidir. Bak bu aya ithafen söylüyor Peygamberimiz. Kim? Hem Ramazan'da umre yapacaksınız, hem hac yapmış gibi olacaksınız, hem de Peygamberimizle hac yapmış gibi olacaksınız. Ve Ramazan'ın son günlerine girdik. Kadir gecesini arayalım. Bin aydan daha hayırlıdır. Bu hiçbir ümmete verilmemiştir. Ta ki ümmeti Muhammed'e verilinceye kadar. Biz de ümmeti Muhammed taifesindeyiz. Ondan dolayıdır ki gecesi gündüzünden, gündüzü gecesinden evla olan ve bir gecesi bir anı 83 yıla tekabül eden bu geceyi kaçırmayalım. Çünkü iman, İslam insanın hayatının her anını bahar yapar.
Evet, Rabbimiz gecesini hepimizi bayrama yapar, da kavuştursun inşallah.
Karanlıkları da aydınlık yapar. Yani Ramazan karanlığın narını aydınlığın nuruna çeviren en mübarek aydır. Rabbimiz şu Ramazan hürmetine bizim abay ecdadımıza, geçmişlerimize, kabir azabı içerisinde olanlar varsa rahmetiyle muamele eylesin. Ve bizlere de daha nice bu Ramazan-ı Şerifleri tutmayı, hakkıyla ifa edebilmeyi ve fıtır bayramımıza, Ramazan bayramımıza ümmeti Muhammed olmak üzere ulaşmayı, başta Doğu Türkistan Müslümanları olarak, Müslümanları olmak üzere bütün Müslümanların feraha erdiği bir bayramı görmek Cenab-ı Hak'tan en büyük niyazımız.
Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için. Bizi Necip milletimizde dünyanın her bir tarafındaki Müslüman Türkler başta olmak üzere insanımızla buluşturduğunuz için hasreten TRT ailesine ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'na en kalbi duygularımla şükranlarımı
arz ediyorum. Hayırlı günümüz Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz biz de.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikteydi. İstanbul'un tarihi sokaklarında yaşanan Ramazan ruhu ve gurbette geçirilen Ramazanların burukluğunu Yahya Kemal Beyatlı'nın Atik Valide'den inen sokakta şiiri üzerinden konuştuk. Efendim, Hayatın Sesleri devam ediyor.
Su gibi aksın. sensiz geçse de aşkın gönlümde kalsın. Gülen gözlerin bin bir teselli ile baksın. Gülen
Göç Yolları 60. Yıl Özel.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Göç Yolları 60. Yıl Özel köşemizle devam ediyor. Her hafta olduğu gibi Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver bizlerle. Sayın Ünver, merhaba, hoş geldiniz.
Efendim, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar tekrar.
Biz mukabele.
Ramazan-ı Şerif'i de yarıladık. Bugün 15.
Evet,
günü.
15. günü.
Zaman ne kadar çabuk geçiyor şöyle baktığımız tabii, zaman geriye.
Tabii. Allah herkese sağlık versin her şeyden.
Amin,
önce.
Amin. Aynı zamanda 17 günlük tam kapanmaya da geçiyoruz. İnşallah bu tam kapanma da koronavirüs belasını üzerimizden defeder.
İnşallah,
hem maddi
inşallah,
hem de manevi böyle bir arınmaya geçeriz.
İnşallah.
Hocam, bu pandemi ekonomimizi, yani dünyadaki tüm ekonomileri sarstı aslında. İthalat, ihracat, bunları da sekteye uğrattı. Sizinle bugün Almanya'daki iş insanları derneklerinin önemine, Türkiye ile ticarete, Türk ekonomisine, aynı zamanda Alman ekonomisine katkılarını konuşacağız. Bu konuda neler söylersiniz?
Çok teşekkür ederim. Tabii önemli konulardan biri. Geçen hafta işte dini ihtiyaçların, dini hizmetlerin giderilmesi için hangi örgütlenmelerin yapıldığını görüşmüştük. Bu hafta da aslında vatandaşlarımızın arasında dinamik birçok işte girişimci insanımızın özellikle örgütlenerek girişimleriyle ve dernekleriyle Türk ve Alman ekonomilerine nasıl katkıda bulunduklarını ele alacağız. Şimdi Türk vatandaşlar gittikleri zaman işçilerimiz sadece fabrikalarda, işte iş yerlerinde, madenlerde ücretli olarak çalışmaya gitmişlerdi. Fakat zaman içerisinde bizim de çok iyi bilmediğimiz bir girişimcilik ruhuna sahip olduğumuz ortaya çıktı. Ve çok kısa süre sonra, yani 5-10 sene sonra, 5-10 sene geçti geçmedi üzerinden ilk gittikleri tarihlerden sonra, yani 70'lerin başından itibaren bir baktık ki birçok yerde Almanya'nın kentlerinde işte dükkanlar açılmış, bakkallar, kasaplar, manavlar ve giderek bunların çoğaldığını gördük. Çok ilginç şekilde, hızlı bir şekilde üstelik de Türklerin girişimci olduğunu gördük. Bunun sebeplerinden bir tanesi aslında zaman içerisinde otomasyonun ilerlemesi ve çalışma hayatında dokunun değişmesi neticesinde özellikle aslında profesyonel işte niteliği olmayan düz işçi olarak çalışan veyahut da olduğu halde kendisine işte tanımadığı için işte öğrenmiş olduğu, sahip olduğu mesleğinde çalışma, düz işçi olarak çalışan vatandaşlarımızın bir anlamda işte yani suyun yüzünde kalabilmek için yaptığı girişimlerle
ortaya çıkmaları oldu. Yani bu sebeplerden bir tanesi işsizliğin falan artması. Özellikle niteliksiz iş gücünün mecbur olarak bu yatırımlara yönelmesi gibi gözüküyor. Fakat biraz evvel söylediğim gibi yani böyle bir girişimci ruhun olduğunu da o zaman fark etti Türkler. Ve bu artık işsizliğin önlenmesi veyahut işsizlikten kaçma şeklinde ilk başta belki değerlendirilebilecek olan olgu tamamen farklı bir yöne doğru evrilmeye başladı.
Evet.
Ve gerçekten de birçok sektörde, çok farklı sektörlerde iş adamlarımız, iş insanlarımız yatırımlar yaptılar ve yaptıkları yatırımlarla birlikte de ciddi katkılar yaratmaya ve müthiş bir sinerji yaratmaya muvaffak oldular. Yani bugün bugüne bakacak olursak Almanya'da 100 bin civarında Türk iş insanının işte kendi şirketlerinde çalıştıkları belki de 500,000'a yakın insana da istihdam yarattıklarını biliyoruz.
Sayın Ünver, sözünüzü burada balla kesiyorum ama bu konuda da önemli bir haber var. Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes geçtiğimiz ay bir Türk insanını, Türk iş insanını kapağına taşıdı.
Evet.
Bu iş insanının da acayip bir hikayesi var. 5000 euro traktör parası kazanmak için Avusturya'ya gidiyor. Daha sonra ne oluyor? Yıllık cirosu 130 milyon euro ve 300 çalışanla Türkiye ve Avusturya'nın ardından şimdi de Almanya piyasasına girmeye hazırlanıyor. İlginç bir hikaye değil mi?
İlginç hikayeler dolu. Yani böyle harika hikayeler dolu. Daha doğrusu insan şaşırır. Bizim biraz evvel söylediğim o girişimcilik ruhu gerçekten çok dikkate değer. Yani başka göçmen gruplarında belki az görülen, nadir görülen bir şey. Şimdi bir yandan orada yatırım yaparken yıllar içerisinde Türkiye'ye de yatırım yapmaya başladı insanlarımız. Hatta bazı işte Alman partnerleriyle, ortaklarıyla Türkiye'de de şirketler kurmaya başladılar. Hı hı. Hatta üçüncü ülkelerde böyle joint venture'lar vasıtasıyla falan. Bunlar tabii çok önemli gelişmeler. Fakat bizim vatandaşlarımız işte bu örgütçü ruhu da muhafaza ettikleri için aynı zamanda Almanya'da iş adamlarımızın kurduğu dernekler çoğalmaya başladı. İş insanlarımızın. Bunlardan en büyüğü Atiat'tı. Hala zannediyorum faaliyetine devam ediyor. Alman Türk İş Adamları Derneği. Ondan sonra bir de bu bütün Almanya için geçerli. Aynı zamanda da mahalli dernekler kuruldu. Mesela Berlin'de bir tane vardır. Bir tane Hannover'de vardır. Başka yerlerde de vardır. Yani seslerini duyurabilmek için hem iş açısından, yatırımlar açısından bir sinerji yaratabilmek için yani yatırımlarını da geliştirebilmek için böyle bir işte dayanışma içine girebilmek için böyle örgütlenmeye gittiler. Aynı zamanda da tabii çok bakıyoruz yani bu toplumun bir anlamda seçkin tabakasıdır. Aynı zamanda Türkiye'nin meselelerine de sahip çıktıklarını işte lobi anlamında bir takım faaliyetlerde bulunduklarını görüyoruz. Bu da çok tabii takdire şayan bir şey. Onun ötesinde Türkiye'de Odalar Birliği'nin, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin girişimi ve Almanya'daki muhataplarıyla anlaşması neticesinde mesela Almanya'da önce Köln'de daha sonra Berlin'e yerleşti. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası. Aynı şekilde Türkiye'de bir tane Alman-Türk Sanayi Ticaret Odası. Yani o Almanya'dakinin ismi Türk-Alman, Türkiye'dekinin ismi Alman-Türk. Bunlar da aynı zamanda işte hem Türkiye'de yatırım yapan yurt dışındaki vatandaşlarımızı, yani Türkiye'de de neresinden baksanız, tabii bunların hepsi bizim vatandaşlarımızın yatırımı değil ama 7000'in üzerinde Alman yatırımı var, doğrudan yatırımı var Türkiye'de. Bu da tabii iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin nedenli büyük olduğunun göstergesi. Dergisi. Zaten Almanya bizim bir numaralı ticaret partnerimiz. Şimdi bu Almanya'da işte tabii irili ufaklı tabii yani mesela bir döner büfesi de var. Çok büyük bir mesela sucuk fabrikası da var. Bu arada tabii en büyükleri haline gelen de işte bu Covid aşısını bulan iki Türk kökenli bilim insanının BioNTech firması düşünün yani. Bugün zannediyorum Almanya'da hatır sayılır bir yani hem ciro bakımından hem de öz varlığı bakımından hatır sayılır bir noktaya gelmiş ilk başlardalar. Şimdi yani bir küçük bir bakkalla bir manavla başlayanlar bir müddet sonra baktık ileride zaman ilerledikçe toptancı oldular. Ondan sonra dönercilik yapan vatandaşımız birdenbire döner toptancısı olup bütün Almanya'ya döner satmaya başladı falan. Yani bunlar tabii çok takdire şayan fevkalade güzel gelişmeler. Yani bu aynı zamanda da Türk toplumunun Almanya'daki saygınlığının ve gücünün bir göstergesi. Her ne kadar popülizmle mücadele ediliyorsa da bir takım ırkçı davranışlar, bir takım hoşumuza gitmeyen işte politikalar ve uygulamalarla karşı karşıya kalmış olsalar da bugün Almanya'daki diğer ülkeler için de aynı şey geçerli. Türk toplumunun saygın yüzü, güçlü yüzü girişimcilerimizdir. Tabii yanlış anlaşılmasın. Yani fabrikalarda alın teriyle çalışan ve büyük katkı yapan hem Alman ekonomisine hem kendi ailelerinin geçimine katkıda bulunan her türlü işte çalışan vatandaşlarımızı da tabii saygıyla, sevgiyle anmak istiyorum. Şimdi yaklaşık olarak 500 bin insana istihdam yaratan bu 100 bin civarındaki, belki daha da fazla yani aslında bu rakamlar biraz yanıltıcı olabiliyor. Evet. Az değil, daha fazla olduğu kanaatindeyim ben. Bu insanlarımızın bu bir nevi öncü gücünü sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yaptıkları çok önemli bir şeydir. Ve inanır mısınız bugün Türkiye ile Almanya arasında bazı gerginlikler var. Cumhurbaşkanımıza karşı kabul edilmesi mümkün olmayacak sözler sarf ediyorlar basında, medya kuruluşlarında. Ve onun üzerinden bir metafor olarak onu kullanıp Türkiye aleyhtarlığı yapıyorlar. Türkiye düşmanlığı yapıyorlar. Bütün bunları aşacak olan yine bizim oradaki saygın ve güçlü Türk varlığıdır. Bunların başında da iş insanlarımızın geldiğine inanıyorum ben.
Hocam Türkiye dünyanın parlayan yıldızı ve Türkiye, Almanya ve Avrupa'nın en önemli ekonomik ve stratejik ortağı. Hiç kimse Türkiye'yi kaybetmek istemeyecektir. Ama bu yaptıkları sizin de dediğiniz gibi Cumhurbaşkanımıza söyledikleri falan bunlar çok acayip şeyler ve bunun arkasında çok gizli planlar, işbirlikleri var. Geri adım atmak durumunda kalacaklar, ben öyle düşünüyorum.
Çünkü biz haklıyız. Yani biz hep haklıyız o bakımdan. Söylemek lazım. İşte son olanları da yaşıyoruz.
Hocam peki. Çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik.
Ben teşekkür ederim. Evet. Evet. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize saygılarımı sunmak istiyorum. Görüşmek üzere.
İnşallah. Haftaya görüşürüz hocam.
İnşallah.
Hoşçakalın. İyi günler.
İyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Almanya'daki iş insanları derneklerinin önemine, Türkiye ile ticarete, Türk ve Alman ekonomisine katkılarını konuştuk. Ve bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Araroğlu ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.